Ayrım 32.
Bayan Morel, kitabın sadece ufak bir bölümünde kendi adı olan Gertrude Coppert olarak sözü edilmektedir. Hiçbir zaman bağımsız olamamış ve kendisine bütün ilerleme yolları kapanmıştır. Kadın giderek kendi varlığını kanıtlamayı oğullarının başarılı olmasına yardım etmek biçiminde geliştirmiştir. Sonuçları üzücü de olsa bu davranış haklı görülebilir. Oğul sınıfı ve yoksulluğu içinde güce erişmenin, babasının izinden gidip maden ocağına inmekle değil, anasının öğüdüne uyarak okula gitmekle, bir işe girmekle ve sonunda sanata atılmakla gerçekleşebileceğini fark etmiştir. Demek oluyor ki bu çıkmazdan kurtulması için yapacağı ilk şey babası gibi değil, anası gibi olmaktır. Genellikle Lawrence'ın Mellors tipini yaratmakla babasının ve onun gibilerin durumlarını daha iyi göstermek, yapılan haksızlıkları onarmak çabasında olduğu söylenir. Oysa durum hiç de böyle değildir. Ve eleştirmenin dediği gibi Mellors kılık değiştirmiş bir centilmendir. Oğullar ve sevgililerdeki baba tipi çok gaddarca çizilmişti belki ama yine de ne orta sınıfa ne de işçi sınıfına giremeyecek oranda kibirli bir endüstri kurbanını cinsel süpermen gibi göstermenin gaddarlığına erişemez. Mellors, Lawrence'ın sahip olmak istediği baba tipidir aslında. Lady Chatterley de annesinin hanımefendileşmiş görüntüsüdür. Lady Chatterley, Lawrence'ın kendi karısı Frieda von Richthofen gibi gerçek bir hanımefendidir. Anası gibi iş yapmaktan çatlayıp, kızarmış ellerinden ve eski giysilerinden utanıp, Lincoln Katedrali'ne girmeye çekinen bir madenci karısı değildir. Yine de Bayan Morel güçlü, yürekli, büyük bir kadındır. Pastahaneye gidip parası çıkışmadığı için ancak muhallebi ısmarladığı zaman garson kızlar ona dudak bükseler bile yine büyük kadındır. Oğullar ve sevgililerde Lawrence'ın daha sonraları kibarlık taslayarak süsleyip püslediği ana babasının gerçek yüzlerini görürüz. Lawrence'ın daha sonraki romanlarının tümü anasıyla babasının evliliğini ve onlarınkini örnek alan ama toplumsal yönden kendisini bir adım ileri götüren, kendi evliliğini tekrar tekrar canlandıran kitaplar olmuştur. Lawrence yolunu iyi saptamış, kalvinist bir seçim tarzıyla yükselmeye ve kökeninin koşullarını aşmaya yönelik bir yol izlemiştir. Paul de çevreden kaçmak duygusuna düşünce kendisini orta sınıfa aşırmış olan kadınları kullanarak bu kaçmayı gerçekleştirecektir. Paul işine yaramış olan kadınları ya öldürür ya da bir kenara atar. Kendisi de Oedipus kompleksi taşıyan Freud bu konuya değgin olarak şöyle der. Annesinin göz bebeği olan oğul bir Fatih olur. İşte Paul böylesine bir Fatih olacaktır. Paul ergenlik çağına geldiğinde annesinin şımartıcı desteklemeleri sonunda kendisine öylesine güven duymaya başlamıştır ki Bayan Morel'in hiçbir şekilde anlayamayacağı ilahi bir bunalıma girer. Annesi artık işine yaramaz hale gelince de onu sessiz sedasız öldürüverir. Annesinin kanserden ölmesi uzayıp gittikçe sıkılan Paul, annesinin sütüne su katmaya başlar. Onun bir şeyler yemesini değil, ölmesini istiyorum. Ve kadın yeterince besin alamasın diye süte su katıyordu. Oğul biraz daha kendini bulabilme umuduyla kendisine can vermiş olan kişiyi öldürüyor. Bir zamanlar sütüyle beslendiği insanı ortadan kaldırmak için bu kez onun sütüne su katıyor. Kendini adama biçimindeki analık çok zor bir iş. Paul'ün ilk planı başarıya ulaşmayınca morfini kullanma yoluna gidiyor. O akşam bütün morfin haplarını aldı, aşağı indi, hapları ezdi. Morfin de süte karıştırılıyor ve etkisini derhal göstermeyince oğul bu kez anasını yatak örtüsüyle boğmayı düşünüyor. Bunlara cüret edebilecek bir delikanlının büyük bir inancı olması gerekir. Paul'in bu davranışını destekleyen birkaç görüş vardır. Nietzsche'nin sanatçı ahlakın ötesindedir görüşü, gerek annesinin gerekse kendisinin onun belirli özellikleri olan bir çocuk olduğuna inanmaları, annesi onu doğururken düşünde Hazreti Yusuf'u görmüştür ve babasından kendisine aktarıp geliştirdiği erkeğin üstünlüğü görüşü. Paul erkek olduğu zaman bu inançlar onu öfkeye, atılganlığa götürse de çocukluğunda belirgin bir tutumu olmaz. Ödeme günlerindeki töreye ve babasının eve karşı olanca sorumsuzluğuna karşın Paul bu olayların anasını ve kendisini ezenlerin gerisindeki gerçeği göremeyecek kadar ufaktır. Dipnot: ödeme günlerindeki töre. Madenciler paralarını kadınların önünde paylaşmaz ve onların ev idaresi çocuk yetiştirilmesi konusunda söz sahibi olmalarını engellerler. Babasının içki içmesi yüzünden evde yemek olmadığını fark edince kadınlarla ve çocuklarla özdeşlik kurar. Başlangıçta erkeğin üstünlüğü de onu pek ilgilendirmez. Babasını aramaya gelen bir arkadaşından söz ederken şöyle der. Jerry çağrılmadan içeri girdi, mutfağın kapısına dikildi. Erkeklerin ve kocaların haklarını sayıp dökmeye koyuldu. Lawrence giderek şu kanıya varmıştır. Madencilik yükü ve endüstri belası kutsal erkek otoritesini bozmuş ve erkekleri içmeye, karılarını ve çocuklarını dövmeye sürüklemiştir. Paul bu denklemin dövülen kişisi olmuş ve gerçek gücün patronlarda, para sahiplerinde olduğunu görebilmiştir. Endüstri devrinde erkeğin üstünlüğü yoksulluk ve kabalıkla bir arada yürüyen ve çok küçük bir azınlık üzerinde kuru gürültüden ibaret bir egemenlik sağlayan bir üstünlüktür Lawrence'a göre. Lawrence'ın endüstriyalizmden nefret etmesinin başlıca nedenlerinden birisi budur. Lawrence orta yaşlarını sürerken kapitalizm üzerindeki kıskançlığı ve öfkesi yoğunlaşır. Yaşlandıkça da ilkel toplumları övmeye başlar. Çünkü bu toplumlardaki erkek egemenliğini salt bir toplumsal olay olarak değil, dinsel niteliği olan bir bütün yaşam tarzı olarak yorumlar. Bu gibi durumlarda kadının yeri oldukça belirgindir. Fakat Lawrence'ın zamanında bu belirginlik pek kesin değildi. The Rainbow, Gökkuşağı romanında olduğu gibi, romanındaki gerçek karşıtlık annesi gibi yerinin ne olduğunu bilen yaşlı kadınlarla, metresi gibi bu yerle yetinmek niyetinde olmayan genç kadınlar arasındaki çekişmedir. Bayan Moral, ikinci plandaki kişi olmanın getireceği mutluluklarla yetinmektedir. Yeryüzünde iki oğlu vardı, artık iki yer düşünebilirdi. Büyük endüstri merkezi olan iki yer. Bu merkezlerden her birine bir erkek yerleştirilebileceğini, bu erkeklerin onun istediklerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını, bu erkeklerin kendisinden türediklerini, kendisi olduklarını ve onların başarısının kendi başarısı olacağını düşünebilirdi artık. Paul Nottingham şatosundaki bir yarışmada resim ödülünü kazandığı zaman annesi sevinçle "Yaşasın oğlum, kazanacağımızı biliyordum" diye haykırır ve hep kendini adayan bir ana olur. Oğlu önemli bir şey yaparak dünyanın görünümünü değiştirecekti. Oğlu nereye giderse kendi yüreğinin de onunla beraber gittiğini duyuyordu. Oğlu ne duyar ne düşünürse annesinin ruhu yanı başında oluyor, ona yardımcı olacak araçları sunmaya hazır bekliyordu. Oğlunun gömlek yakalarını bir ermişe hizmet edercesine ütülüyordu. Oğlunun yakalarıyla övünmesini görmek ona mutluluk getiriyordu. Burada ütücü yoktu. Onun için gömlekleri eski ütüsüyle ütülemek, yakalarını parlatıncaya dek bastırmak zorunda kalıyordu. Miriam'ın annesi Bayan Lavers da bencil delikanlıyı tanrılaştırma yolunda elinden geleni yapar. Delikanlıya neredeyse dinsel bir saygı göstermek gibi bir iyilikte bulundu. Lawrence, Miriam'ın Paul'u nasıl tanrılaştırdığını, kuş yuvası bozarken bile karşısında soluğunun nasıl kesildiğini uzun uzadıya anlatır. Delikanlı aklını yaptığı işe vermişti. Kız onu öyle görünce çok sevdi. Delikanlı öylesine sade ve öylesine kendine güvenli, yeterli görünüyordu. Ve kız ona yaklaşamıyordu. Çevresinde dört dönen, ona hizmet etmek için yarışan ve sırası gelince de bir yana atılabilen kadınların üstüne basarak kendine güveni sarsılmaz hale gelmiş olan Paul gerçekten de özenilecek durumdadır. Meredith'in egoisti gülünç bir tiptir. Lawrence'ınki ise kahraman niteliğindedir. Paul erkekler dünyasına ilk girdiği zaman da başarılarına zemin hazırlayanlar yine kadınlar olur. İşe girdikten birkaç gün sonra oradaki bütün kızların sevgilisi olur. Kızlar onu dinlemeye bayılıyorlardı. Bir sıraya oturduğu zaman hemen çevresine halkalanıyorlar, onun gülerek anlattıklarını dinliyorlardı. Hepsi onu seviyor ve de onlara bayılıyordu. Dipnot. Bugün olduğu gibi Lawrence'ın devrinde de kadın işçilere yaşları ne olursa olsun kızlar demek gelenek halindeydi. Paul'un beraber çalıştığı kadın işçilerin bir kısmı onun iki hatta üç misli yaşlı oldukları halde onlardan yine de kızlar diye söz eder. Bu gelenek kara delillere yaşlılıklarında bile çocuk diye seslenilmesi alışkanlığına benzer. Ancak Paul fabrikada ilerlemeye başlayınca kızlar ona hayranlık duymaya, giderek tapınmaya başlıyorlar. Doğum gününde armağan olarak son derece pahalı yağlı boya takımları alıyorlar. Paul giderek patronun temsilcisi durumuna geliyor. İşçilere susmalarını, daha hızlı çalışmalarını buyuruyor. Ve cinsel kapitalizmin kurallarına uygun olarak da olsa yanında çalışanlarından birisiyle düşüp kalkıyor ama gene de cinsellikle işi kesin olarak birbirinden ayırmak gerektiğini savunuyor. Dipnot, romanın pek çok yerinde olduğu gibi Paul'un fabrikadaki kadın işçiler konusunda da başarılı bir erkek olmak istemesi sadece başarı özlemini doyurmak içindir. Lawrence buna benzer bir fabrika işinden birkaç hafta sonra kızlar kendisine asılmaya başladıkları ve bir gün deponun köşesine kıstırıp pantolonunu aşağı sıyırdıkları için ayrılmıştır. Romanın temel çelişkisinin Paul'un annesi ve metreslerine olan sevgisi arasındaki ikileme olduğu belirtilir. Lawrence Freud'un görüşlerini tartıştığı, ruh çözümleme konusundaki iki amatör denemesinden biri olan Fantasia of the Unconscious'la fedakar analığın etkisi hakkındaki fikrini kesinlikle ortaya koyar. Oğul kolaylıkla ilerler, hiç farkına varmadan, hiç zorluk çekmeden anasının sevgisi ve desteğiyle ergenlik çağına ulaşır. Her şey ona mükemmel görünür, bütün dünyayı bildiğine, her şeyi anladığına inanır. Onu bu kanıya sürükleyen annesinin tutumudur. Olgun bir kadının ufacık bir çocuk üzerindeki etkisinin ne güçlü olduğunu düşünün. Çocuk havayla temas eden bir alev gibi parlayıverir. Dahilerin çoğunun annelerinin büyük kadınlar olduğuna şaşmamak gerek diyen yazar hemen ardından çoğunun acı bir yazgısı vardır diye ekliyor. Bu etkinin oğul üzerindeki olumsuz yönünü de açıklıyor. Çünkü ananın çocuk için bir engel olduğu zaman da gelmektedir. Delikanlı cinsel gereksinmeyi ilk duyduğu anda ilk zorlukla karşılaşır. Cinsel varlığını ne yapacaktı? Gömecek miydi? Yoksa bir yabancı ile ilişki kurmayı mı deneyecekti? Çünkü anası bile ona erkekliğinin cinsellikten önce gelmemesi gerektiğini öğretmişti. Oysa o ideal bir aşka tutulmuştu bile. Yaşamında bir eşini daha bulamayacağı bir tutkuydu bu. Bir erkeği karısı yaptığı kadına duyduğu sevginin, anası ya da kız kardeşine duyduğu sevgiden daha yüce olduğuna inandırmak çok zordur. Böylesine kuşkucu birinin buna inanmak yerine neyi yeğlediği de Freud'un The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life'ında belirtilmiştir. Bu durumdaki erkek cinselliği akıldan, bedeni ruhtan kesin olarak ayıracak ve bu şizofrenik deneyimi gerçekleştirmeye çalışırken kendine bir mantıki neden bulacaktır. Victorian devir erkekleri bu duyguya zambak gül ikilemiyle çözümlemişlerdir. Lawrence ise anasını suçlamak gibi yeni bir çözümleme getirmiştir. Ne var ki Lawrence'ın Thomas Hardy üzerindeki incelemesinde belirlediği zambak gül ayrımı kendi yapıtında da yani oğullar ve sevgililerde de yer almamaktadır. Miriam Powell'ın düşündeki kadın ruhsal metresidir, Clara da cinsel metresi. Ve bu denge öylesine özenle düzenlenmiştir ki kadınların ikisi de ananın mutlak denetimini bastıramaz. Ama sonunda ana da bir yana atılır. Paul genç kadınlarla ilişki kurmak için değil, o büyük erkekler dünyasına girip bir yer elde edebilmek için anasını gözden çıkarır. Çünkü erkekler dünyasına girmek için kendisini desteklemiş olan bütün kadınlardan kurtulması gerektiği inancındadır. Bu nedenle kitabın son sözleri Paul'ün beyaz gecesine, yapayalnızlığına ve ölüme sürüklenişine acınmasıyla değil, kentin ışıklarıyla Fatih'i bekleyen yeni dünya ile ilgilidir. Paul'ün aklından geçenleri yüksek sesle tekrarlayarak ben de bir kusur olmalı, evlilik düzeninde kendimi onlara veremiyorum, bir şeyler ufalanıyor içimde, kopuyorum ondan demesi ve Miriam'ın ona sitem ederken hep beni kendinden uzaklaştırmaya çalıştın demesiyle okura ve eleştiricilere genç adamın o edipal durumu yansıtılmaya çalışılır. Lawrence Paul'ün saplantısını daha da belirlemeye çalışarak şöyle der. Tanıdığı en iyi erkekler kadınlarına öylesine büyük bir duyarlılıkla bağlıydılar ki onları incitmektense tamamen ayrılmayı yeğliyorlardı. Kocaları tarafından kaba davranışlarla karşılaşmış kadınların oğulları oldukları için aşırı utangaç ve içe dönüktüler. Bir kadından sitem duymaktansa kendilerini inkar etmeyi seçerlerdi. Çünkü bir kadın onlar için anaları gibiydi ve analarına sonsuz bir duyarlılıkla bağlıydılar. Lawrence istediği kadar iyi niyetle bunları açıklamaya çalışsın, okur Paul'ün her iki kadına olan davranışındaki toyluğu fark etmekte gecikmeyecektir. Miriam Paul gibi genç ve sınıfının kısıtlı çerçevesi içinde bir kızdır. Paul'ün sınıfını aşmasını sağlayan öğretim aracılığıyla o da kendi çemberinden kurtulmayı özler. Paul'den çok daha elverişsiz koşullar içinde ağabeylerinin baskısı ve anasının koyu Hristiyan öğretileri içine bunalan kız, isyankar bir tavır içinde bir gün bu koşullardan kurtulmayı umarak yaşar. Kendisine yardım edecek birisinden yoksun olduğu için kendisinden büyük ve üstün gördüğü Paul'ün yardımını, kendisine eğitim yolunu açmasını diler. Paul'ün bu istek karşısındaki tavrı Ionesco'nun dersine gelinceye dek edebiyatta bir benzeri daha görülmemiş olan ve erkek pedagojisi maskesi altında büyük bir sadizmi örnekler. Paul ona Fransızca ve matematik öğretmeye söz verir. Bunun üzerine Miriam'ın gözleri yaşarır duyguyla. Ona öğretmen olarak güvenmemektedir. Aşağıdaki bölümde Paul'in basit denklemleri öğretişini okuyunca kıza hak vermemek elde değil. Anlıyor musun dedi kız, başını ona kaldırdı. Gözleri korkunun yarattığı yarı ağlamaklı yarı gülen bir bakışla büyümüştü. Anlamıyor musun diye haykırdı Paul. Kızı orada öylesine görmek kendi insafına kalmış, çaresiz ağzı açık gözleri korku, özür ve utançla dolu olarak görmek kanını tepesine çıkarıyordu. O sırada elinde iki kova sütle Edgar girdi. Merhaba dedi, ne yapıyorsunuz? Paul, cebir diye yanıt verdi. Edgar, cebir ha diye yineleyerek güldü geçti. Paul korku ve güzellik bileşimi karşısında uyanır. Miriam acı çekti, üzüldüğü zaman ona güzel gözükür. Yanakları kızarmıştı, güzeldi. Oysa ruhu büyük acılar içindeydi. Paul'un öfkelendiğini anladığı için cebir kitabını usulca kapattı. Miriam kendine güveni olmadığı için Miriam'ın kişiliğinin belirgin yanı aşağılık kompleksiyle vurgulanmaktadır. Kolayca öğrenemez. Çok yavaş anlıyordu. Öylesine tetikle bir hali, öylesine zavallı bir duruşu vardı ki Paul'un kanı beynine çıkıyordu. Kanın beynine çıkması Lawrence'ın anlatımında cinsel uyarılmayı ve ereksiyonu belirler. Cebir dersi iki gencin ilişkisini sembolik olarak ortaya koyar. Miriam'ın çaresiz ya da acılı görünüşü daha sonra bu iki duygunun etkisiyle kendisini Paul'a verecektir. Kızı Paul için çekici yapan başlıca etmendir. Ancak Paul'un tepkisi her zaman ters, sadist bir tavır içindedir. Tepkisinin tipik bir örneği, kendine rağmen onu görünce kanı kaynamaya başladı. Başka hiç kimse de onu böylesine öfkelendiremeyişi tuhaftı. Kıza olan öfkesi alev alev tutuşuyordu. Bir keresinde kalemi kızın suratına fırlatmıştı. Sonra bir sessizlik oldu. Kız başını yavaşça yana çevirdi. Kuşkusuz Miriam bunlara öfkelenmez. Çünkü insan Tanrı'ya öfke duyamaz. Kızı öyle sessiz istekli görünce kalemi suratına fırlatmak gibi geldi içinden ve kızın kanını kızdırmasındaki yoğunluk yüzünden boyuna onu arar oldu. Okur buradaki kalem imajının penis olduğunu anlayacaktır kuşkusuz. Her iki araç da cezalandırmak ve kültürlü olmakla eşit kılınmıştır. Okura Miriam'ın başarısızlığı yeteneksizliğinin sonucu olarak gösterilir. Miriam aşağılık duygusu içinde soğuk bir kız olarak tanıtılır. Bu cinsel soğukluğunun en iyi açıklanışı da anasının püriten öğretisidir. Miriam kendini Paul'a vermeden önce de olacakları kestirir. Paul düş kırıklığına uğrayacak, doyuma ermeyecek ve sonra çekip gidecekti. Paul'un sonunda kızı yatağa sürüklediği bölümün başlığı Miriam'ın sınavıdır. Miriam'ın bu sınavı başarıyla veremediğini söylemeye bile gerek yok. Bunun üzerine Paul kızın daha önceden düşündüğü gibi onu fırlatır atar ve Clara ile sevişmeye başlar. Ancak durum bu kadar yalın değildir. Kitabın çeşitli yerlerinde Paul'un da Miriam'ın kadar kendini tuttuğu, çekindiği defalarca belirtilir. Paul'un bu davranışına neden olarak da Miriam'ın soğuk oluşu ileri sürülür. Klasik zambak gül çıkmazı içindeki Paul, sorumluluğu anasına yükleyebileceği bir kanıt kazanır böylelikle. Oğullar ve sevgililerin birinci yarısı olayları anlatmaya ayrıldığı halde ikinci yarısında Lawrence tamamen Paul'un kendisine yardım etmiş olan kişilerden nasıl kaçmaya savaştığını anlatmıştır. Lawrence bu anlatımında son derece belirsiz, kesinlikten, açıklıktan yoksun, hatta dürüstlüğü bile kuşku götürür bir anlatımla Paul'un Miriam'dan uzaklaşmasını iki nedene bağlar. Bu nedenlerden biri Miriam'ın onu elde bir durumuna getirmesinden korkması, ikincisi ise bunun tam karşıtı olarak son buluşmalarında ona sahip çıkmamasıdır. Lawrence burada ancak kendisinin bildiği bazı nedenler yüzünden Jesse Chambers'taki duyarlı ve entelektüel kadın ile bir başka devrin yazınsal geleneğindeki zambak kadını birbirine karıştırmıştır. Aynı tutarsızlık Clara'nın kişiliğinde de vardır. Dipnot: Clara aslında hiç kimse değildir. Lawrence'ın bu tipi Bayan Dax adlı birinden örnek aldığı söylenir. Bayan Dax çocukluğunda ona acımış ve ihtiyacı olduğunu sandığı için bir öğle sonu onu evine almıştır. Clara aslında iki kişidir. Biri baş kaldırmış bir feminist ve Paul'un penis özentisi ve hatta erkeklerden nefret etmekle suçladığı kadın. Öteki de Paul'u büyük bir fatih olmaya zorlayan, giderek şehvetli bir gül olan ve kitabın sonunda Paul'un kullanıp bir yana attığı hafif meşrep bir kadın olan kişidir. Paul Clara'yı kocasına geri verir ve Boxer Davies ile kan kardeşi olarak taşrada bir göreve atanmasını sağlar. Burada da Clara'yı nefret ettiği ve yıllarca önce bıraktığı adama verir. Kitapta Davies'in karısını aldattığı ve dövdüğü açıkça belirtilmiştir. Ama Paul ustaca bir manevrayla evlilik konusundaki kendi görüşlerini Clara'ya kabul ettirir ve suçun Clara'da olduğuna inandırır. Bir zamanlar Clara'nın cinsel yönünden öğrencisi olan Paul bu kez onu feminizm yanılgısına sürüklediğine iddia ettiği, değeri anlaşılmamış kadın diye adlandırdığı nitelikten kurtardığını ileri sürer. Clara'nın bu cinsel buluştan dolayı da kadıncıl doyuma erdiği iddia edilir. Paul Clara'yı eski sahibine bir armağan gibi sunmakla ona iyilik ettiği kardeşlik gösterisinde bulunduğu kanısındadır. Çünkü Clara'nın eski kocası Davies artık hasta ve yoksul bir adamdır. Paul'un işinden attırmıştır daha önce. Bu durum Paul'e cinsel bir doyum getirmeden öte övünme fırsatı yaratır. Efendin olduğunu unutmuş gibi görünüyorsun bakıyorum da. Kadın buz gibi bir tavırla bu da ne demek dedi. Sana efendilik etmeye hakkım var demek. Bir şikayetin mi var? Dur bakalım, bir de terslenmeye kalkma diye öfkeyle konuştu Paul. Kadın işine devam ederek, ne istediğini anlamıyorum dedi. Bana iyi ve saygılı davranmanı istiyorum. Belki de sana efendim dememi istiyorsundur. Evet, bana efendim de, hoşuma gider bu. Clara'nın Paul'u cinsel yönden tedavi edişi ondaki Oedipus karmaşasını geçirmeye, ondan da öte egosunu güçlendirmeye yarar. Bencil Paul ancak orgazm anında bencilliğinden uzaklaşabilirse de Lawrence bunu doğrulamaktan kaçınır. Kadın onun nedenli yalnız olduğunu biliyor ve kendisine gelişinin ne yüce bir şey olduğunu anlıyordu. Ve onu erkeğin gereksinmesi kendisinden ve ondan daha büyük, daha yoğun olduğu için kabul ediyordu. Ruhunda hiçbir kıpırtı yoktu. Bunu onun gereksinmesi olduğu için yapıyordu. Kendisini terk etse bile onu sevecekti. Bu erkeklerin kadınların nasıl düşünmeleri gerektiği konusundaki görüşlerini açıklamak bakımından şaşırtıcıdır. Kitapta böyle pek çok örnek vardır. Paul gereksinmelerini bir kadınla karşılamakla karanlıktaki yabancı kategorisine girmekte ve Lawrence'ın cinsel gizini bulmaktadır. Paul Clara'nın yardımıyla bu aşamayı yaptıktan sonra onu başından atmayı düşünür. Beraberce gittikleri bir gezide Clara'nın denizde açılmasını seyrederken kendisini bir tanrı olarak ve Clara'nın da mikroskopik bir varlık olarak var olduklarını düşler. Paul kendi kendine nasıl da ufacık dedi, kıyıda bir kum taneciği gibi. Rüzgarın savurduğu bir zerre, ufacık bir su köpüğü, koca sabahın içinde hemen hemen hiçbir şey değil. Su köpüğü nasıl denizi simgelerse bu da bir şeyleri simgeliyor. Ama o nedir? Beni ilgilendiren o değil ki. Bu öznenin nesneyi nasıl hiçe indirgediğini, Paul'un bir zamanlar çok çekici bulduğu kadını artık nasıl bir can sıkıntısı olarak gördüğünü çok güzel belirtmektedir. Paul cinsel çekiciliğini kullanarak bir zamanlar bağımsız, başına buyruk olan bir kadını bir hiç derecesine indirmiştir. Şimdi de başının belası olarak görmektedir. Ya çalıştıkları yerde aralarındaki ilişki fark edilirse ne olacaktır? Kadının yemek vakti gitmeden önce ona sarılmak için her zaman beklediği açıklanır. Paul bu davranışa karşı fabrikada katibine yaraşacak bir tepki gösterir. Her şeyin bir zamanı var, çalışırken sevdayla uğraşacak değilim, iş iştir. Kadın peki ya aşk nedir diye sordu. Özel saatleri mi olması gerek? Evet, çalışma saatinin dışında. Sadece boş vakitlerinde mi seveceksin? Evet, hem bütün boş zamanlarımda bile değil. Paul metresine kadınların erkeklere özgü olan çalışma ve ilerleme alanlarında olanca güçleriyle kendilerini ortaya koyma yeteneğinde olmadıklarını söyler durur. Bu yetenek erkeğin üstünlüğünü sağlayan özelliktir. Sanırım çalışmak erkek için her şey demek olabilir. Oysa kadın ancak varlığının bir bölümünü inşa eder. Gerçek ve canlı yanı hep örtülüdür. Buradaki görüş kadınların aşağı yapısının daha nazik bir anlatımla gerçek yapısının nesnel etkinliğe yatkın olmadığını ve kadının ancak bir erkeğe ve çocuklara hizmet ettiği zaman insancıl ilişkilerde doyuma ulaştığını savunan görüştür. Lawrence'ın daha sonraki romanlarında erkekler, örneğin Aaron gibiler, kadınların sanat ya da düşün alanındaki çabalarını sürekli alayla karşılarlar. Bu görüşleri bildikten sonra Paul'un Clara dahil bütün kadınlardan yararlanışına ve işi bittikten sonra onları bir yana atışına şaşmamak gerek. Clara ikili standardı savunan ahlak yapısının getirdiği bir kadın, yani bir gül, bir şehvet aracı olduğu için Paul onu başından atmak istediği zaman bu ahlak görüşüne sığınarak evli bir kadındı ve kocasının ona sağladıklarına bile layık değildi der. Ve evliliğin hiçbir zaman ortadan kalkamayacağını, kadının aslında Dave'in malı olduğunu belirterek Clara'yı kocasına iade eder.